Ayrım 22, Kahveler Kitabı, Salah Birsel, Meserret Kahvesi. Biz bildiklerimizi duyduklarımızı söylüyoruz, bilmediklerimizi duymadıklarımızı da söylemiyoruz. Ankara Caddesi 181 numarada bir zamanlar Paris Kıraathanesi çok pala sürtmüştür. Eski yıllara uzanan bir kahvedir. Muhzırbaşı Sokağı'nın sol köşesini çevirir. Bu sokaktan tramvay caddesine değin uzanan adanın bir bölüğünü elinde tutan ünlü Ermeni zenginlerinden Narlıyan'ın malıdır. Sokağın öbür köşesine ise ünlü işkembeci dükkanı çökmüştür. Ama burada da daha önceleri Çakır'ın kahvesi vardır. Çakır'ın kahvesi mütareke yıllarında ayranı kabarmış rumyozların toplantı yeridir. Geç vakitlere değin Zito Venizelos diye patlarlar. Kahve bir ara bütün semte kafa tutan bir külhan yatağı durumuna da gelmiştir. Buna katlanamayan Türkler bir gece kahvenin Muhzırbaşı Sokağı'na bakan penceresinden içeri iki bomba bırakmışlar ve kahvenin ertesi günden tezi yok kapatılmasına yol açmışlardır. Çünkü patlamada bir kişi ölmüş, 7 kişi yaralanmış, 2 kişi de bilinmezlere karışmıştır. Çakır'ın karşısında 136 numarada da Melek Kahvehanesi vardır. Hüsnü Melek işletir ki Sirkeci'deki Büyük Karadeniz Oteli'nin sahibi de odur. Kahve mütareke yıllarında Karakol Cemiyetince kiralanmış ve derneğin gizli bir merkezi olarak kullanılmıştır. Bu sırada 118 numarada da Manastır Kıraathanesi soluklanır. Bu kahve sonradan Manastır Lokantası'na dönüşecektir. Sirkeci Kahvehanesi ise yine aynı sırada 132 numaradadır. İkinci Dünya Savaşı'ndan önce Kemal Tahir, Naci Sadullah, Peyami Safa ve şair Nail ve burada çok görünmüşlerdir. Kahve 1942'de Ahmet Halil ile Mehmet Ali'nin üstüne geçmiştir. Yanılmıyorsak Sirkeci Kahvehanesi adını da o zaman almıştır. Yusuf Kemal Tengir Şenk, Vatan Hizmetinde adı altında yayınladığı anılarında Sirkeci'deki bir Cezayir'i Bahri Sefit kahvesinden açarsa da kahvenin nerede olduğunu açıklamaz. Yalnız buranın müşterisine daha çok tıbbiyelilerin oluşturduğunu söyler. Ahmet Mithat Efendi'nin oğlu Kamil Yazgıç ise bir Pavli'nin kahvesinden söz eder. Tan Basım Evi'nin, dipnot, Tan Basım Evi ya da Tan Matbaası Ankara Caddesi'nde 98-102 numaraları örter. Binayı bir zamanlar İstanbul'un en büyük gazetelerinden biri olan Sabah Gazetesi'nin sahibi Mihran Efendi yaptırmıştır. Tan Basım Evi'nin üst yakasındaki köşenin ikinci dükkanı olan bu kahveye bir gün 3 Rum palikaryası düşer. Ahmet Mithat Efendi rumyozları kızdıracak bir yazı yazdığı için onlar da bu 3 delikanlıyı ona güzel bir patak atmaya göndermişlerdir. Kahveci Pavli Rum olduğu için konuşulanlardan delikanlıların niyetini çakar. Ahmet Mithat Efendi'yi de çokça sevdiğinden bir önlem alması için hemen birini koşturur. Haber uçurulmuştur ki az biraz sonra Ahmet Mithat Efendi kahvenin kapısında görünür. Elinde o ünlü kalın bastonu vardır ki Kemal Paşazade Lastik Said onun ne biçim olduğunu çok iyi bilir. Dipnot, bakınız Boğaziçi Şıngır Mıngır sayfa 416-417. Yazarımız Pavli ile göz göze gelince sorar. O serseriler bunlar mı? Kahvede zaten o 3 palikaryadan başkası yoktur. Pavli vereceği karşılığı kestiremeyerek kekelemeye başlar. Aralıkta delikanlılar da durumu çakmışlardır. Biri pencereden atladığı gibi tabanları yağlar. Ahmet Mithat ise 2 adımda öbürlerinin yanına seyirtip ikisini birden yakalarından kavrar ve kendine doğru çeker. Sonra bütün gücüyle iterek sırt üstü yere yuvarlar. Bereket ki efendinin bir saldırıya uğrayacağını duyanlar polisi de yanına alarak Pavli'nin kahvesine doluşur. Palikaryaları da Ahmet Mithat'ın elinden kurtarırlar. Daha sonraki günlerde yazarımız bu olayı her anlattığında şöyle dermiş. Olaya tam zamanında el koyanlar o palikaryalardan çok benim imdadıma yetişmiş oldular. Yoksa ben öfkeme yenilmekten kurtulamayacaktım. Bir kahve köşesinde bastonla adam dövecek derecede öfkeye yenik düşmek de pek onurlu bir iş değildir. Ne ki buraların en ünlü kahvesi de Meserret'tir. Mustafa Ragıp İttihat ve Terakki adlı kitabında Yakup Cemil ve arkadaşlarının İnzibat Bölük Komutanı Nevzat ile Murat 23 Eylül 1916 günü Baba Ali'yi hükümeti basmaya karar verdikleri zaman Meserret Otel ve Kahvesi'nde toplandıklarını yazar. Nedir? Yakup Cemil ve arkadaşları Enver Paşa'yı devirmek için tuzaklar kurarken kahve ile kahvenin üst katındaki oteli polisler, hafiyeler sarar. Baskının meydana çıktığını haber alan Sapancalı Hakkı, düşünce arkadaşı Yakup Cemil'i durdurmak için hemen Meserret'e koşarak onu girişime geçmekten alıkoyarsa da, sonraki günlerin olayları Yakup Cemil'i yine de asılmaktan kurtaramaz. Meserret kahvesi Ankara Caddesi ile Ebu Suud Caddesi'nin kesiştiği köşededir. Şimdiler Meserret baklava ve börekçisine yerini bırakmış olan kahve, Yakup Cemil arkadaşlarına kucak açtığı o 1916 yılından önce de yaşamını sürdürür. 1912'lerde Nailer, Halit Fahri, Ali Naci Karacan, Selahattin Enis, Yakup Salih, Hakkı Tahsin de burada sık sık toplanırlar. Daha gerilere gidersek Halit Ziya, Hüseyin Cahit Yalçın, Mehmet Rauf ve öteki Serveti Füduncuları da burada görebiliriz. Ama burası o zamanlar Yıldız Kahvesi adını taşır. Kahvenin adı bir ara Yıldız Kıraathanesi'ne de çevrilmiştir. Bu yıldız sözcüğünün Abdülhamit'in kuruntularını uyandıracağı yolunda kahveci Salih Efendi'nin kulağını bükmeleri üzerine olur. Salih Efendi işini bilir bir kahvecidir. Bütün müşterilerinin adlarını ezberlemiştir. Halit Ziya kahvenin Salih Efendi gibi müşterilerinin gönlünü kazanmasını bilen birinin yönetimi altında olmasıyla o taraf halkının bir buluşma yeri olduğunu söyler. Halit Ziya burada sık sık zavallı şair Abdülhalim Memduh'la da buluşur. Halit Ziya sonradan 40 yıl adlı kitabında o günleri şöyle anlatacaktır. Abdülhalim Memduh'la nasıl buluştuk bilmiyorum ama derhal seviştik. Onda kendisine temiz ve iyi görünen şeylere hemen teslim olan bir kalp gereksinmesi vardı. Ama pis ve kötü görünen şeyleri bağışlamayan, onlara aman vermeyen bir düşmanlığı vardı ki keskin saldırılarla bir şamar gibi yapışan ya da bir kamçı gibi yaran nüktelerle cinaslarla taşardı. Daha pek gençken sanırım okuldan sonra dairelerden birine aylıksız olarak gidip geliyordu. Yergideki gücü her sakat şeyi alaya alan, yaratılışında kaynar bir ateş kaynağı gibiydi ki sonraları bol bol taştı. Abdülhalim Memduh, Muallim Naci'ye derin bir düşmanlık, Hamide de derin bir hayranlık besler. Bir kez Arap harfleriyle yazılan muallim sözcüğünün ayin harfi üstüne bir nokta koyarak muallim efendi sözünü çok kötü bir anlama gelen muglim efendi yaparak kendisine bir mektup yollamıştır ki muallim Naci hop oturup hop kalkmıştır. Süleyman Nazif zavallı şair için şöyle der. Dinini Hamide, kinini de Naci'ye vermişti. Ne var? Abdülhalim Memduh Hamid'le alay etmekten de geri kalmaz. Onun divaneliklerine bir kez şöyle bir benzek uydurmuştur. Ey duri duri dura, ey şuri şuri şura. Ama bu herkesin Memduh'u Sarakaya almasına yol açar. Adına da bir şair-i cahil eklenir. Ahmet Rasim ise onun portresini şöyle çizer. Cılız, sivri bir kafa, sivri bir yüze oturtulmuş, siyah ve bakımsız iki kaş, isterse şehlalaşır bir çift göz. Sivri, uzunca bir burundan oluşan bu yüz üzerine, kalıpsız, püsküllü, çokluk tablası çevresinde durup dinlenmeden yer değiştiren bir fes geçirerek, cılız endamına düğmelerinden biri ya da ikisi eksik, herhangi renkte olursa olsun bir ceket, yine onun gibi iliklenmesi tam olmayan bir yelek, kimi zaman paçalarından biri ya da ikisi potinin koncuna binmiş bir pantolon giydirerek, koltuğuna Russo'nun itirafları ile toplum sözleşmesini ya da Voltaire'in ciltli, ciltsiz bir iki kitabını sokuşturarak, birçok eski kağıtların takılıp çıkarılmasına dayanamayarak iler tutar yeri kalmadığı için yerine başka renk astlardan dikilmiş torbamsı cebine de dergi, gazete, yazılı yazısız kağıt, pek aceleye gelecek olursanız mendil, para çantası ya da elinize ne geçerse doldurunuz. Bu vücudu biraz da yampiri yürütürken bakışlarına gelip geçenlerle alay eder bir eğilim veriniz. Kendisini görmemiş bile olsanız kıyamet gününe değin onu tanımakta güçlük çekmezsiniz. Abdülhalim Memduh dilini tutmayı hiç bilmeyen bir ozandır. Padişahtan en küçük polis görevlisine değin herkesle alay eder, herkesin taklidini yapar. Ama bu konuda Memduh'un annesi de oğlundan geri kalmaz. Bütün devlet büyüklerinin eşlerinin taklitlerini yapar. Cenab-ı Şahabettin de bunlara yerlere yatarak güler. Memduh'un annesi oğlunu delice sever. Sürgün yollarında bile oğlunun yanından ayrılmaz. Memduh, Tokadizade Şekip, Tevfik Nevzat ve Mevlevi Şeyhi Nuri Efendi ile birlikte bir kış kıyamet gününde karadan Bitlis'e sürüldüğü vakitte anneciğini yamacında bulacaktır. Bir kar fırtınası dağların birinde bu kafileyi boğmaya çalışırken zavallı kadıncağız bir katır üzerine titreşen oğlunu donmaktan korumaya çalışır. Bir defasında kadın yine oğlunun üstünü örtmeye çabalarken Tevfik Nevzat dayanamamış ve şöyle bağırmıştır. ''Valide, oğlunuzun mürüvvetini görüyorsunuz, padişaha dua ediniz.'' Şair Eşref, Memduh'un ölümü üzerine şu ağıtı yazar. ''Kainata az gelir öyle nedimi nüktedan, her zarafet bezmimin bir murgi hoş elhanıdır. bahşederdi girdiği meclislere şevku surur. Sohbeti şiirinin hala gönül hayranıdır. Gölgede kor meclis aralıkta eski haşmeti, hasbını hicbeylemekte asrının hassanıdır. Rihlet etti, dipnot geç etmek, galiba sultanı istikbal için, çünkü ömrü padişahinin de son avanıdır. Dipnot avan zaman demek. Meserrette 1912-1913 yıllarında Nailer, Halit Fahri, Hemedanizade Ali Naci, Yakup Salih, Hakkı Tahsin Selahattin Enis de sık sık boy pos atarlar. Bunlar kimi zaman Baba Ali yokuşundaki şiiri tersütanesinde de toplanırlar. Salah Birsel'in 1940 yılı gözlemlerine göre Meserret kahvesi iki bölümdür. Kapıdan girince sağa yerleştirilmiş olan kanapeler kahveyi ikiye böler. Kapının karşısındaki ve soldaki bölüme daha çok tavla oyuncuları doluşur. Sağ köşede kahve ocağının önündeki bölümü ise söyleşmeyi sevenler, yazılarını burada yazacak olanlar yeğler. Kahvenin Ankara Caddesi'ne bakan yüzüyle Ebu Suud Caddesi'ndeki sol yanı baştan başa camdır. Sağdaki bölümün caddeye gelmeyen duvarı ise kirli ve sarı aynalarla kaplanmıştır. Aynalar pek geniş olmayan kahveye yeni boyutlar kazandırır. Sol bölümün sonundaki camlı kapı ise otele çıkan merdivene açılır. Ama otele asıl Ebu Suud Caddesi'nden girilir. Meserret kahvesi tüm İstanbul'un kahvesidir. Orada hiç değilse bir kez oturmamış yazın eri gösterilemez. Nedir kahve edebiyatçılardan çok gazetecilerindir. Onlar çokluk gazeteye verecekleri haberleri, yazıları burada döktürürler. Meserret bir de çoğu dergilerin yönetim yeridir. Rıfat Ilgaz, Hüsamettin Bozok, Abdülkadir, Ömer Faruk Toprak, Lütfü Erişçi, Yürüyüş dergisine Temmuz 1941-Temmuz 1943 arasında 18 sayı yayınlanmıştır. Çıkarırlarken burada çok konak tutmuşlardır. Yaratışçılar, Selahattin Hakkı Esatoğlu, Halit Eskişar, Sabahattin Batur, Kemal Uluser, 1944-1946 yıllarını burada geçirmişlerdir. Ama Sabahattin Batur oraya 1942 yılında da gelir. Yanında da çokluk Kemal Uluser olur. Rüştü Onur İstanbul'daki o kısacık yaşamı içinde kimi zaman onlara katılır. Bir gün buraya Cahit Sıtkı da gelmiş ve Sabahattin Batur ona Ada Tavşanı adlı şiirini okumuştur. Cahit şiiri çok severse de bir dizeden vallahi billahi sözünün çıkarılmasını ister. Meserret kahvesi yayın alanına geçememiş birçok gazete ve derginin tasarılarına da sahne olmuştur. Bir gün orada Peyami Safa, Fikret Adil, Mahmut Yesari, Necip Fazıl, Reşat Nuri, Nizamettin Nazif, Vala Nurettin, Ahmet Kutsi, Sadri Ertem, Kemalettin Şükrü, Osman Cemal Kaygılı da bir gazete çıkarmak üzere toplanırlar. Fikret Adil'in Asmalı Mescid 74 adlı anı kitabında anlattığına göre Nizamettin Nazif o gün şunları demiştir. Evet, eğer bugün hepimiz bu işe karar verir ve bir ortaklık kurarsak bu gazete çıkar. Öyle ya, bizden başka gazetelere yazı yazan kim var? Hepimiz birdenbire çekilelim, bütün tanınmış yazarlar bir gazetede yazmaya başlayalım ve o gazete 100 paraya satılsın. Alimallah ortalığa duman attırırız. Ama iş gazetesinin adını koymaya gelince herkes duralar, her kafadan bir ses çıkar. Hiçbiri tutmaz, sonunda orada bulunanların adlarının baş harflerine oluşan bir ad bulurlar. Penfamo, bu da gazetenin daha çıkmadan hemen oracıkta battığının işareti olur. 1944 yılında orada Sait Faik, Ertuğrul Şevket, Münir Süleyman Çapanoğlu, İskender Fikret, Salah Birsel de bir yayın evi kurmak için toplanırlar. Yayın evinin adı bile konmuştur, Birleşmiş Yazarlar. Ama bu da Penfamoh gazetesi gibi daha birinci toplantıda suya düşer. Salah Birsel 1945 yılında ABC Kitabevi'ne ortak ararken Sait Faik'le bu yayın evi işini burada bir kez daha görüşmüştür. Görüşme günün geri kalan zamanında Beyoğlu kahvelerinde de sürdürülür ve akşama doğru iki yazar bir ortaklık kurma işinde anlaşırlar. Dahası celepler gibi el ele tutuşup birbirlerine kararlarından caymayacakları üzerine söz de verirler. O gün günlerden cumadır. Sait adasına gitmek üzere Karaköy'e iner. Pazartesi yine şehre dönmüştür. Ama ne o gün ne de o günden sonra ortaklık konusunda ağzını bıçaklar açmaz. Gelin görün ki Birsel'in yaptığı da bundan başkası olmaz. Sabahattin Kudret, Sait'i ilk kez Meserret kahvesinde görmüştür. Sonradan o günü şöyle anlatacaktır. 1939 baharında bir gün bir arkadaşım Baba Ali'de Meserret kahvesinde kağıt oynayan bir genç adamı göstermiş, işte Sait Faik bu demişti. Sırtında bir trench coat vardı. Başında yukarıya doğru ittiği şapkası, ağzında sigara. Birkaç yıldan beri Varlığın Eski Sayılarında ilk kitabı Semaver'de hikayelerini hem de kaç kere okumuştum. Hatırladığıma göre ikinci kitabı Sarnıç o günlerde yayımlandı. Okuyanı adeta sarsan, alışılmamış anlatışı, duyuşuyla şaşırtan, insanın üzerinde bir sihirbaz etkisi yapan bu yazar için edebiyat sever bir başka arkadaşımdan küçücük bir de hikaye duymuştum. Bilmiyorum doğru muydu? Uzun dostluk yıllarımız boyunca sormadım. O sıralarda bir akşam tiyatroda görmüşler Sait'i. Çoğu kez yaptığı gibi Paradiden seyretmiş oyunu. Bir hayli zamandan beri yazısı bir yerde çıkmadığı, kendisi de ortalıkta görünmediği için dostları bir ara yeni yazıları olup olmadığını, ne yaptığını, neyle vakit geçirdiğini sormuşlar. Durmuş bir an, sonra aldırmayan bir edayla, "Hayır yazmıyorum," demiş, "arada sırada sinemaya gidiyorum." Sait'in Meserret'le ilgili bir anısını da Orhan Kemal anlatır. Bir gün Meserret kahvesine öfke içinde geldi. Nasıl küfrediyordu sormayın. Adamın biri bilmem ne dergisinde Sait'i öven bir yazı döktürmüş. Ahmet Rasim'le mi, Ahmet Mithat Efendi'yle mi ne birisiyle karşılaştırıyor, bir biçimine getirip benimle samimi de veriştiriyormuş. Peki dedim, niçin kızıyorsun, seni övmüş adam fena mı? Bırak be dedi, olmadığım gibi gösterilmek istemem. Beni övecekler diye size vurmaya ne hakları var, hem ben onların göstermek istedikleri değilim ki, yalanlayacağım. Şair Özdemir Asaf'ın da tanığı olduğu bu soruna içerlemişti. O günlerde tepen o menhus hastalığı onu yatırmasaydı yalanlardı da muhakkak. Orhan Kemal'in Meserret'te görünmesi ise 1951 yılındadır. İstanbul'a yerleştikten sonra Kasımpaşa, Fener, Eyüp kahveleri derken günün birinde gelip Meserret'te kurulmuştur. İkbal kahvesi yaşantısı başlamamıştır daha. Sabahın çok erken saatleri kapağı buraya atar, pencere önüne yanlar, Haliç Feneri'ndeki iki odanın yıllık kirası 40 lirayı nereden nasıl bulacağını düşünür de düşünür. O sıralar Fikret Otyam Dünya Gazetesi'nde çalışmaktadır. Biraz sonra o da damlar. Çayları söyler, Bafra paketini de masanın üstüne atar. Orhan Kemal o günleri de şöyle anlatır. Arada Sait Faik düşerdi. Akları kanlı gözleriyle ürkek, çoğu zaman hırçın, bol küfürlü konuşmaları, çevreden saklamak istercesine kısık kahkahasıyla ama yine de rahat. Evet, Sait Faik Meserret'te belki de çok yerden daha rahat bulurdu kendini. Nicelerine nice nice küfürler sallamıştı. Ama en çok da Yaşar Kemal'e tutulurdu. ''Nereden getirdin bunu ulan?'' Çünkü Yaşar takılırdı ona, patavatsızlık ederdi. Oysa Yaşar o zamanlar daha şimdiki Yaşar Kemal değildi. Kara kuru, ince uzun. Şimdiye benzeyen tek yanı o her zamanki coşkunluğu. Nurer Uğurlu'nun Orhan Kemal'in İkbal Kahvesi adlı kitabında Meserret'le ilgili birçok anılar bulabilirsiniz. Bunlardan biri de Haldun Taner'in öfkeden kıpkırmızı bir halde bir gün kahveye gelişini dile getirir. Taner içeri girer girmez, "Bu Sait kendini ne sanıyor Allah aşkına?" demiştir. Orhan Kemal'in ne oldu diye sorması üzerine de öyküyü anlatmaya başlamıştır. Haldun Taner, Oktay Akbal, Orhan Hançerlioğlu, Özdemir Asaf, Behçet Necatigil, Orhon M. Arıburnu, Sabahattin Kudret ve daha bir sürü edebiyatçı o gün Üsküdar Kız Koleji'ndeki bir edebiyat matinesine gideceklerdir. Üsküdar'da kendilerini bekleyen otobüse doluşurlar. Kadro tamamdır. Sadece Sait eksiktir. Biraz sonra o da sevgilisiyle sökün eder. Yerler daha önce gelenlerce tutulduğu için Sait'le sevgilisi ayakta kalırlar. Sait birden "Hepiniz boksunuz," der. Herkes bu tepeden inme karşısında şaşırmıştır. Haldun, "Sait bana da mı söylüyorsun? Ben de dahil miyim?" "Sen de." Öykünün burasında Orhan Kemal sorar. "Peki o seni de katınca ne yaptın?" "Kaldırıp bir tane vurmam gerekirdi. Ama hasta. Sonra iş basının diline düşer, birbirlerine giriyorlar," derlerdi. Meserret vazgeçilemeyen bir kahvedir ama kimileri ondan hoşlanmaz. Tavla şakırtılar arasında rahat konuşamayacaklarına inanırlar. Bunlardan biri de Osman Cemal Kaygılı'dır. Kaygılı burada can sıkıcı birinin gelip size balta olacağını da düşünür. Onun için bir gün Halit Fahri Ozansoy'u Meserret'in önünden çevirerek onu Sirkeci'de Şahin Oteli'nin karşısındaki kovboy filmleri oynatan sinemaya sokacaktır. Şahlanan ve kişleyen atlar, patlayan tabancalar, sinema salonunun balkonunda tepinen çocuk bağırtıları arasında iki ahbap iyisinden bir can sohbetine girişir. Film bitip de sokağa çıktıkları vakit Halit Fahri sinemanın Meserret'ten daha sessiz bir kahve olduğunu onaylamak zorunda kalır. 1957 yıllarında Orhan Kemal yine buralarda görünmeye başlar. Yanında Muzaffer Buyrukçu, Edip Cansever, Alp Kur'an, Arap Talat da olur. Çokluk blum oynarlar. Toplanan parayla da akşam bir yerlere içmeye giderler. Orhan Kemal kimi zaman da Edip'le tavlaya oturur. Yenik düşerse cümlesi hazırdır. Sen cebinde zar mı getirdin? Muzaffer Buyrukçu da tavlaya düşkündür. Üstelik o tavlanın bütün raconlarını bilir. Çokluk, sen leblebicisin, zeka sende ne gezer demeyi sever. Meserret son yıllarda daha da gürültülü olmuştur. Bunun nedeni de dilsizlerin buraya dadanmasıdır. Beşer onar topluluklar halinde gelirler. Dilsizce konuşmalarıyla dillilerden daha çok gürültü ederler. Kitabın sonu. 8 Ocak 2009. Sayfa 352.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46. 0212 417 19 25. Körler Bölümü @ibb.gov.tr.